Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 7. ayrım. Hala CHP üyesi miydiniz? Hayır, değildim. Benim parti üyeliğim sık sık kesintiye uğramıştır. Söz ettiğim gibi lise 2'de yaşım tutmamasına rağmen CHP'ye girmiştim. Ama 27 Mayıs'ta bütün parti sistemi değişti. Bütün kayıtlar iptal edildi. Dolayısıyla benim üyeliğim de iptal edilmiş oldu. Uzun yıllar üyeliğim olmadı partiye. TRT Genel Müdürlüğü'ne gittiğimde de değildim. TRT'den sonra CHP'ye yeniden girdim. Ondan sonra 12 Eylül'de partiler kapatıldı, biz partisiz kaldık. Tekrar partili olmam rahmetli Aydın Güven Gürkan sayesinde oldu. Biz Aydın Bey'le çok yakındık. Çok destek olmuştum ben ona, o SHP olayında. Hem düşüncelerini severdim, hem insan olarak severdim. Çok yakın iki arkadaşımın da çok yakınıydı. Hem Adil Özkol'un, hem Uğur Mumcu'nun liseden sınıf arkadaşı. Çok yazık oldu. Sendikacı Cem, siyasetten kopmuş muydunuz peki? Parti siyasetinde yoktum ama gazeteciler sendikasında aktif üyeydim. Sendikada çalışıyordum. Gazeteci muhitinde o kadar yardım etmez insanlar birbirine. Ama o dönemde bana çok yardım edilmişti. Hatırlıyorum da yabancı dil de benim için bir avantaj oluyordu. Bizim sendika Türk İş, yurt dışı ile ilgili bir şey olduğunda beni öne çıkarıyordu. Ben de elimden geleni iyi bir şekilde yapıyordum. Sendikacılık adına ilk çalışmalarımı kahvehanelerde yaptım. Özellikle gecekondu muhitlerindeki kahvehanelerde sendikanın yahut Türk İş'in eğitim çalışmalarına katılıyordum. Hani şimdi var ya Gültepe, Harmantepe, Kuştepe, bomboştu oralar. Birkaç kahvehane, birkaç gecekondu, hepsi bu. Boğaz'ın tepelerindeki o metruk terk edilmiş gözüken yerlere giderdik. İnsanların durumuna üzülürdük. O zamanlar ah vah diye üzüldüğümüz insanlar sonradan milyarder oldu. Çünkü o gece konduların hepsi Boğaz manzaralı apartmanlara dönüştü. Sonradan da başıma böyle şeyler gelmiştir. Mesela bir keresinde bir CHP toplantısına gitmiştim. Herhalde TRT sonrasında yeniden CHP'ye kayıt olduğum zamandı. CHP İstanbul İl Örgütü'nün bir gecesi. TRT olayından dolayı halkta da bana karşı bir ilgi var. İnsanlar masasına davet ediyor. Bizim CHP'liler yeniden partimizdesiniz. Ne iyi oldu gibi şeyler söylüyor. Biz masaların birinde oturuyoruz. Karşımda çelimsiz, yüzü hafif sararmış biri var. Sırtında eski bir ceket. Nasılsınız, iyi misiniz diye sohbete girdik. Karadeniz'den gelmiş. Biz 8 kardeşiz dedi. Öyle mi diyorum ben. 20 sene önce geldik İstanbul'a. Hiç elimizden tutan yok diyor. Vah vah diye ben de onun üzüntüsünü paylaşıyorum. Ne yapalım, çalıştık zorlukla falan diyor. Ben hala hayıflanıyorum. Bu düzen böyle gibi laflar ediyorum. Ondan sonra şimdi 8-10 tane apartmanımız oldu. 30-40 milyonumuz var bankalarda deyince yine başka bir gerçekle karşılaşmış oldum. Bu sendika çalışmaları çok eğitti beni. İnsanlarla diyaloğum gelişti. Her ortamdan insanla çok kolay kaynaşır oldum. Mutlu bir dönem olarak anlattınız milliyeti. Ancak bir sene sonra ayrıldınız. Ne oldu sizi ayıran? Bir süre sonra ne yapıyorum burada dedim kendi kendime. Belgeleri topluyorum, bir şeyler yazıyorum. Birdenbire gelmiştim. Bu insanları rahatsız eder mi, etmez mi gazetede diye düşündüm. Bir tedirginlik başladı bende. Eğitimimle, birikimimle eşit bulmadım yaptığım işi. Bir tecrübe için fena değildi ama o kadar. Daha önemli uğraşlar vardı kafamda. Abdi İpekçi'yle bir anlaşmazlık var mıydı? Abdi'yle anlaşmazlık vardı desem yalan olur. Dediğim gibi çok yardımını gördüm. Özellikle o 12 Mart döneminde Abdi'nin yaptıklarını kimse yapmazdı. Fakat Abdi'nin bir özelliği vardı. Sanki ben öne çıkarsam insanlar Abdi'nin kuzeni olmamdan ötürü öne çıktığımı düşünür. Dolayısıyla bu kendisi için de benim için de iyi olmaz gibi bir yaklaşımı vardı. Bunu konuşmuştum da kendisiyle. Nasıl ayrıldınız? Sonuçta bir gün dedim ki yok ben yapamayacağım. Sevmiyorum bu ortamı. Sonra da gittim. Abdi'ye teşekkür ettim. Bir daha düşün dedi. Ama ayrılmakta kararlıydım. 10-15 gün sonra Ecevit Güles'in çağırdı. Cumhuriyete girdim. Yumuşak malzeme içine sarılmış inat. İpekçi soyadını kullanmamanızın Abdi İpekçi'nin bahsettiğiniz hassasiyetiyle bir ilgisi var mı? Yok, o tamamen bir inat meselesi. Abdi rahmetli bana yumuşak malzeme içine sarılmış inat derdi. Galiba Turhan Aytul bir gazeteye anlatmıştı bunu. Yumuşak inatçı dediği şu, ben genelde yumuşak görünür ama çok inat edermişim. Sonuçlara dediğimi yaptırırmışım. Soyadımı resmen değiştirmem sonradan Demirel'in yüzünden oldu. Onun hikayesini de bu vesileyle anlatayım. Ben 1963'te ilk yazımı milliyete verirken Amerika'da siyahlar bir yürüyüş yapmıştı. Yüz binlerce insan katılmıştı ilk defa. Onunla ilgili bir yazı yazdım. Gazeteye girecek. Cem İpekçi diye imzamı attım. Yazımı da Turhan Aytul'a teslim ettim. Turhan dedi ki, Cem senin başka ismin yok mu? Göbek adım var dedim. Büyük babamın ismi İsmail. Benim adım da İsmail Cem İpekçi. Peki dedi, İsmail Cem olarak koysak bir mahsuru var mı senin için? Hayır ama neden diye sordum. Çünkü sen ilk kez halkın önüne çıkıyorsun. İpekçi soyadıyla olunca yayın müdürü de Abdi İpekçi olduğu için tabii yazısı girer derler. Senin buna hiç ihtiyacın yok dedi. Onun için kullanmadık İpekçi soyadını. 1970'te yayınlanan ilk kitabım da dahil bütün yazılarımda, makalelerimde, kitaplarımda adım hep İsmail Cem diye geçer. Sayfa 71'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Milliyet'te İsmail Cem imzasıyla çıkan ilk haberi 28 Ağustos 1963. Demirel bu işe nasıl karıştı? Çok sonra TRT'ye genel müdür oldum. Adım hep İsmail Cem diye geçiyor. Basında da İsmail Cem diye imza atıyorum. Tabii o zamanki Adalet Partililer bana karşılar. Bir açık bulmak istiyorlar, bulamıyorlar. Sonra meclise bir soru önergesi verdiler. TRT Genel Müdürü kanunları çiğniyor. Devlet memuru imzasında soyadını kullanmak mecburiyetindedir. Oysa o soyadını kullanmıyor dediler. Baktırttım, hakikaten doğru dedikleri. Ben de Adalet Partisi'nin dediğini yapmam, kendi bildiğimi yaparım diye hemen mahkemeye başvurdum. Soyadımı değiştirdim ve İsmail Cem olarak devam ettim. Cumhuriyet yılları. Cumhuriyete girişiniz nasıl oldu? Milliyetten istifa ettiğim sırada Turhan Aytul ayrılmış Cumhuriyet'e girmişti. Eniştem Ali Ulvi Cumhuriyet'in karikatüristiydi. Onlar araya girdi. Rahmetli Ecvet Güles'in gazetenin başındaydı. Kendisi benim gazetecilik hocalarından biridir. Ötekiler de Abdi ile Turhan Aytul. Cumhuriyet çok heyecanlı bir dönemdi. 1964-65 yılları. Türkiye İşçi Partisi'nin meclise girdiği, grup kurduğu seçim. Arkadaşımız Çetin Altan milletvekili olmuştu. Meclise girenlerin çoğu tanıdığımız insanlardı. CHP'de Ecevit ve ortanın solu konuşuluyordu. Yani sol için çok heyecanlı, üretken bir dönem başlamakta, hatta yaşanmaktaydı. O dönem tipe sempati duymadınız mı? Zannediyorum ben tipi Fransız Sosyalist Partisi, İngiliz İşçi Partisi gibi gördüm. Öyle gördüğüm için de özünde, temelinde bir ayrılığımız olamazdı. Nerede farklılaşıyordunuz? Tip mülkiyet konularında daha toptancı, bütüncül bir yaklaşım gösteriyordu. Ben o kadar bütüncül yaklaşmıyordum, yaklaşmadım. Yani mutlaka bütün mülkiyet araçları toplumun elinde olmalıdır demiyordum. Bunları da sosyal demokrasi nedir, ne değildir kitabımda uzun uzun yazdım. İşçi Partisi ile bir defa oradan farklılığımız vardı. Bana göre doğru olan hep klasik Batı Avrupa sosyalizmi olmuştur. Tabii onu komünist partilerden ayırıyorum. Batı Avrupa bağlamında tanımlar değişiyor. İspanyol Sosyalist İşçi Partisi, Alman Sosyal Demokrat Partisi, Fransız Sosyalist Partisi özü itibariyle aynı ideolojinin partileridir. Benim de siyaset çizgim odur. Onun tabii Türkiye'ye özgü farklılaşmış şeklidir. Çok heyecanlı yıllardı. Türkiye'yi değiştirebileceğimiz umudunun belki de en üst noktalarda olduğu bir dönemdi. Bunu Cumhuriyet'teki yıllarımda yaşadım. Cumhuriyet'te ne görev yapıyordunuz? Cumhuriyet benim için tam bir gazetecilik eğitimi oldu. Çok çalıştım. İki fonksiyonum vardı gazetede. Bir tanesi yazı, diğeri ise yazı işleri. Yani sekreterlik de denilen sayfaları çizmek, yapmak, uygulamak gibi işler. Elim de buna biraz yatkındı. Ecvet Bey bana istediğin vakit, istediğin gibi yazı yaz dedi. Aynı zamanda ikinci sayfaya düşünenlerin düşüncesi diye isim koymuştum. Hala da duruyor. O sayfanın sorumluluğu bendeydi. İstediğim zaman oraya kendi imzamla yazı yazabilecektim. Ama Cumhuriyet'i o kadar seviyordum ki genç yaşıma rağmen imza fetişizmine kapılmadım. Gidip matbaada çalışırdım. Sayfaların başında dururdum. Sayfalar o zaman şimdiki gibi değil. Kurşun dökülür, kurşundan hurufat çıkar. O hurufatla sayfa yapılır. Ve siz yazı işleri müdürü olarak o harflerin sayfaya yerleştirilmesi sürecinin başında bulunursunuz. Ben katiyen bırakmazdım. Her şey yapılır, prese gider, presten yanmaz bir kartona kalıp alınır. Sonra o kalıplar Ankara'ya veyahut aşağıya matbaaya gider. Matbaada kurşun dökülür, o kalıba göre ve baskıya geçilirdi. Yazı yazmazdım, vakit kalmazdı. O zamanlar eksikliğini de hissetmezdim doğrusu. Yeter ki o ortak üründe daha ileri gidelim, daha başarılı olalım. Ve olduk da bir patlama yaptığımız dönemdi. Zannederim Cumhuriyet hala o dönemin satış rakamlarına gelemedi. Kaç satıyordu gazete? 100 binin üstündeydi. Rahmetli Yılmaz Çetiner'in Şu Bizim Rumelisini yayınladık mesela. Büyük olay olmuştu. O ara Türkiye'nin savaş gemisi ihtiyacı vardı. Amerika vermiyordu. Avrupa vermiyordu. Biz de kendi gemini kendin yap diye bir kampanya başlattık. Gazetenin kalitesi çok iyiydi. İlhan Selçuk gazetedeydi sürekli. Onunla hep beraber olurduk, konuşurduk, tartışırdık. İlhan'ı ben hakikaten severim. Ki bazı konularda farklı düşünürdük. Daha o tarihlerden Türk solunda o ayrışma vardı. Herkes birbirinin arkadaşıydı, birbirine destek olurdu. Ama bir yanda İlhan, Doğan Avcıoğlu, Yön Grubu, daha Jacoben yaklaşımlar, diğer tarafta da bizim İdris Küçük Ömer, CHP'nin sol kanadı, Türkiye İşçi Partisi, yani daha demokratik diyebileceğim yaklaşımlar. Ancak İlhan'la biz her zaman çok iyi dost olarak kaldık. Hiç değişmedi dostluğumuz. Doğan Nadi, Nadir Nadi gelirdi zaman zaman gazeteye. Doğan Nadi kendi dünyasına kapamış bir insandı. Fazla açılmazdı. Çalışanlar arasındaki hava nasıldı? Genel Yayın Müdürü Ecevit Bey çok nevi şahsına münhasır bir insandı. Çok iyi bir öğretmendi. Hep aramız dört dörtlük olmuştur onunla. Herkes aynı şekilde Ecevit Bey'i kendine yakın hissetmeyebilirdi. Ama ben hep çok takdir ettim, çok sevdim ve çok şey öğrendim Ecevit Bey'den. Odası bir açık üniversite gibiydi. Her gün değişik insanlar gelirdi. Bazı abonelerimiz vardı. Bir tanesi Sadun Tanju mesela. Onlar Ecevit Bey'le birbirlerini çok severlerdi. Yılmaz Çetiner hem gazetede yazardı hem hep Ecevit Bey'in yanındaydı. Erol Dallı yazı işleri müdürümüzdü ve ben herhalde gazeteciliğin en keyifli dönemini orada yaşadım. Yazarlık güzel de orada yaptığım gazetecilik ortak bir ürüne, ortak bir çabaya katkım olması beni çok mutlu ediyordu. Hatırlıyorum da saat 8-9'dan önce çıkmazdım gazeteden. Kimse kal bu işi bitir demezdi. O ortak bir olaydı, bir heyecandı. Sade gazete olayı değildi. İşin içinde Türkiye vardı aynı zamanda. Türkiye'nin daha iyi bir noktaya gidebileceği ümidinin yeşerdiği bir yerdi Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet'ten neden ayrıldınız? Askere gitmeyi düşünüyordum. Ama ayrılmadan 5-6 ay önce Ercan Arıklı'yla ABC diye bir dergi çıkardık. ABC'nin özelliği gazete formatında haftalık dergi olmasıydı. O zaman yoktu öyle bir şey. İlkti bizim yaptığımız. Bayağı da ses getirdi. Ama sonuçta başarısız olduk. Aslında fena değildi ama sermayemiz azdı. Birinci ayın sonu muydu? Bir de baktık Hürriyet gazetesi hafta sonu diye aynen bizim formatta bir ek çıkarıyor. Baş edemedik. Sonra da 1968'de askere gittim zaten. Elinde kalemle askere. Askerliğinizi nerede yaptınız? Önce 6 ay Tuzla Piyade Okulu, ardından 3 ay Harp Akademileri Destek Kıtalarında kıta görevi. Daha sonra da Harp Akademileri Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde ders planlaması ve uygulaması sorumlusu olarak yahut sorumlu ekibin bir üyesi olarak çalıştım. Benim için yeni bir deney oldu askerlik. Anadolu'nun değişik köşelerinden gelmiş farklı farklı insanlar tanıdım ve hep iyi ilişkilerim oldu. Ayrıca çalışacak vakit de buldum. Çünkü planlamayı yapıyorsunuz. Sabahtan öğlene kadar diyelim ki dersler veriliyor. O derslerin gözetiminde bulunuyorsunuz harp akademilerinde. Tam bana göre işler. Yani sevdiğim uğraşlar. Uzmanlar geliyor, ekonomi konusunda olsun, başka konularda olsun, üst düzey askerlere, bürokratlara, subaylara konuşma yapıyorlar. Biz de işte bunları organize ediyoruz. Daha sonra profesör olan Erdoğan Alkın vardı. Ben vardım. Merhum Haluk Ferhatoğlu diye Lozan yıllarında da beraber olduğum bir arkadaşım vardı bu görevde. Çok çalışırdık ama yine de bol vakit kalırdı. İşim bitti, eve gidiyorum demek olmazdı. Akşam mesai bitimine kadar orada kalırdık. Yazarlıktan uzak kaldığınızda sıkılmadınız mı peki? Hayır, çünkü yazarlıktan uzak kalmadım. Türkiye'de geri kalmışlığın tarihinin büyük bir kısmını askerde yazdım ben. Küçük kütüphanelerden ulaştım kaynaklara, sahaflara çok gidip geliyordum. Türkiye'de geri kalmışlığın tarihinde bizim klasik tarihçilerimizin kaynaklarını kullandım. Ayrıca yabancı kaynaklarım da vardı. Onları Avrupa'dan almıştım değişik dönemlerde. Şunu gördüm. Bizim tarihçilerimiz müthiş. Klasik tarihçiler dediğim Ömer Lütfi Barkın olsun, Halil İnalcık olsun, Reşat Kaynar olsun. Şimdi ayrım yapıyor gibi olmayayım. Hepsi mesela uzun çarşılı. Onlarınki gibi bir eser mi çıkarmaya amaçladınız? Onlar bilim adamı niteliklerinden dolayı benim belki hiç yapamayacağım bir şey yapıyor. Bir olayı alıyor, onu adeta çevreden soyutluyor ve sadece o olayla meşgul oluyor. Benim yaptığım farklı olaylar arasında bağlar kurarak bir bütün yaratmak oldu. Türkiye'de geri kalmışlığın tarihinde. Galiba 25 baskı yaptı. Hala da basılıyor. O kitapta ben daha önce kopuk kopuk söylenmiş olanlar arasında bağ kurdum. Mesela Mustafa Akdağ'ın Celali İsyanları inanılmaz bir kitap. Bense Celali İsyanları'nı tek başına değil, Anadolu'daki genel fukaralaşma ile birlikte ele alıyorum. Yani bir bütün içine koyuyorum. Belki biraz maddeci bir yaklaşım benimki. Ama o zaman daha doğruyu bulabiliyorsunuz ve daha etkili olabiliyorsunuz. Kitabın özelliği bu olmuştur. Yabancı yayınlar arasında da çok önemli kitaplar var. Hepsini o dönemde okuyamamıştım. Tabii şimdilerde çok okuyorum. Onlardan da mesela 16 ve 17. yüzyılda İstanbul'da Gündelik Hayat. Müthiş bir kitap. Mantra'nın. Bundan 4-5 yıl önce öldüğünü duydum ve oturdum hanımına kısa bir mektup yazdım. Ne Mantra'nı tanıyorum ne hanımın. O kitaptan etkilenmiştim. Benim de bir çalışmam var. Başlıca kaynakların arasında almıştım diye yazdım. Hanımından nefis bir cevap geldi. Çok etkilenmiş. Kısacası askerlik dönemim verimli geçti. Askerden sonra gazeteciliğe dönmekte zorluk çektiniz mi? Hayır, tahminimden daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde yeniden Bağbali'ye döndüm. Abdi Bey'den teklif gelince yeniden milliyette başladım. Neden Cumhuriyet'e dönmediniz de milliyeti tercih ettiniz? Abdi Bey'in teklifi köşe yazarlıydı. Köşe yazarı olmayı da istiyordum. İyi de oldu. 12 Mart'tan hemen önceydi. Ecevit Hareketi, Ecevit İnönü Yarışması, yani her bakımdan farklı bir dönemdi. Kitabım ya yayınlanmıştı ya yayınlanmak üzereydi. Abdi çağırdı. Çok da nazik bir şekilde davet etti. Ne yapıyorsun diye sordu. Gene mesleğe döneceğim dedim. Öyleyse kendini fazla angaje etmeden istediğin vakit yazı yaz. Onu yayınlayalım, dizi yap, araştırmalar hazırla dedi. Ben de Türkiye'de geri kalmışlığın tarihinin bazı bölümlerini özetleyen, ondan hareket eden 5-6 günlük bir seri yazı hazırladım. Milliyet'te yayınlanınca müthiş yankı yaptı. O zaman Abdi İpekçi de haftada bir yazdığı pazartesi mektubunda dedi ki, geçen hafta Turan Güneş de dahil pek çok kişi beni aradı. Bu İsmail Cem kimdir diye sordular. Cem aslında daha önce de Milliyet'te çalışmıştır. Beni övmüş, zaman zaman yazılarımın yayınlanacağını söylemişti. Böylece köşe yazarlığına başladım. Yön dergisiyle ilişkiniz nasıldı? Maalesef Doğan Avcıoğlu'nu yakından tanıyamadım. Telefonla konuştuk o kadar. Doğan gibi müthiş bir beyinle her ne kadar bazı temel tahlillerde farklılaşsak da gönlümce bir ilişkim olamadı. Yönde aralıklı olarak dış politika yazıları yazıyordu. İmzasız yazıyordu. Orada 12 Mart'tan önce yazılmış bir yazım vardır. 12 Mart kitabıma da almıştım. Gençleri biz boş yere ölüme yolluyoruz diyordum o yazıda. Bazı arkadaşlar bunun üzerine beni suçlamışlardı. Gençlerimiz üniversitelerde çarpışırken sen nasıl olur da böyle bir yazı yazarsın? Türkiye'yi bu mücadele kurtaracak gibisinden. En solda bildiğimiz, güvendiğimiz kimseler bile böyle düşünüyordu. Mesela 13 Mart gününün gazetelerinde rahmetli DİSK Genel Başkanı da dahil olmak üzere Aslan Ordumuz yaptı görevini, yeni bir dönem başlıyor, solun önü açılıyor gibisinden yazılar yazmışlardı. Sonra bu arkadaşlarımızın çoğunluğu cezaevine girdi. Biz de onları ziyarete gittik. Kanaryalar öterken, 12 Mart'ta Milliyet'te miydiniz? Evet, ama 12 Mart'ın haberini Serinofil Derneği'nde almıştım. Gazeteci olarak 12 Mart'ı nasıl geçirdiniz? 12 Mart'ta ben çok ciddi eleştirel yazılar yazdım. Hep böyle bıçak sırtında götürdüm 12 Mart dönemini. Hani bir kelime fazla yazsam belki alıp mahkemeye verecekler. Abdi Bey'in büyük desteği olmasaydı yazamazdım. Ve tahmin ediyorum o yazılar çıktıkça Milliyet'in sahibi Ercüment Bey Abdi'ye "Yahu Abdi nereden çıktı bu? Başımızı belaya sokacaksın, gazeteyi kapattıracaksın." demiştir. Bilmiyorum, günahına girmeyeyim ama Abdi Bey'e bir takım telkinlerde bulunmuş olabilir. Bu yumuşak inatçı lafı da oradan çıktı. Ben yazımı yazıp verirdim. Çok sulhane yazılar da vardı. Abdi Bey, Cem nasıl bunu düşünüyorsun derdi. Hiç böyle yazı girer mi Milliyet'e? Bunu biz yayınlayamayız. Peki Abdi abi derdim ben. Alırdım yazıyı bir daha yazardım. Cem sen alay mı ediyorsun? Yine aynı şeyleri yazmışsın derdi. Üçüncü, dördüncü de bıkardı. Fakat sonuçta yazı biraz yumuşamış, biraz köşeleri törpülenmiş bir şekilde yayınlanırdı. Ama söylemek istediğimi söylerdim ki önemli olan da buydu. Zira biz o dönemde birkaç kişi, iki yalnızlık yaşadık. Birkaç kişi dediğim Ecevit, Behice Boran, Ali Gevgilili, ben, İdris Küçük Ömer. Yani hakikaten saysanız 7-8 kişiyi geçmez. İlk yalnızlık solun içindeydi. Sol bütün ağırlığıyla devrimci gençler, devrimci ordu, ordu gençlik el ele, devrimci cephede havasındaydı. Bizler hayır böyle bir şey olursa bu Türkiye'de neofaşizme dönük uygulamaların önünü açar. Böyle solculuk olmaz deme cesaretini gösterdik. Ama ancak bu kadardık. Yalnızdık yani. Sayfa 79'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Gazetecilik yıllarından bir hatıra. Sağında Semih Balcıoğlu. Fotoğraf Milliyet Arşivinden. İkinci yalnızlığımı da gene aşağı yukarı aynı isimlerle yaşadık. Tabii Ecevit çok ayrı ve farklı konumda. Beyci Hanım parti başkanı. Kendimi onlarla aynı yere koymuyorum. Ayrıca birbirimizi tanımıyoruz bile. 12 Mart rejimine karşı olan düşünce sahipleriyiz. Nihat Erim bir zeytin çağrışımı yapmıştı o günlerde. Ben de zeytin hikayesi diye 12 Mart rejimini eleştiren bir yazı yazmıştım. Hatta Demirel'in o yazıyı çok beğendiğine dair haber gelmişti. 7. ayrımın sonu. Sayfa 80. Devamı 8. ayrımda.